Ayrım 15.
Sayfa 205. Şu sözler onundur. Benim kanaatim o idi ve o oldu ki, dünyada insan diye yaşamak isteyenler, insan olmak niteliklerini ve güçlerini kendilerinde görmelidirler. Bu uğurda her türlü özveriye razı olmalıdırlar. Yoksa bizi hiçbir uygar ulus onların kendi arasında ve çizgisinde görmek istemez. Belki hiç beklemiyordunuz ama söz dönüp dolaşıp Türkiye'nin kendi atom bombasına, kendi savunma sistemine gelecek. Hani şu Atatürkçülükten dem vuran politikacılar var ya, son 30 yıl içinde Mustafa Kemal'in savunma anlayışını terk etmiş, tam karşıtını yapmışlardır. Açıklaması çok kolay. Mustafa Kemal için yabancı komutanların işin içine karışacağı ulusal bir savunma olamaz. Bütün harbi umumi boyunca Alman Genelkurmayı ile Alman generalleri ile dalaşmış durmuştur. Savaşın en tumturaklı bir anında zamanın Dışişleri Bakanı demiştir ki, "Bana bir şey önerdiniz ki ben onu yapamam. Başkomutanlığın vekaletine ve onun genelkurmayına başvurmak ve tereddütlerimi gidermek. Beyefendi, farkında değil misiniz ki artık bu memlekette ulusal bir genelkurmay heyeti yoktur, bir Alman genelkurmayı vardır. O Alman genelkurmayı ki ilk iş olarak benim gibi dik başlı bir askeri ordudan çıkarmak kararı verdi. Beni o heyete mi gönderiyorsunuz?" Falih Rıfkı'ya yazdırdığı anıları okuduysanız, yabancı denetiminden ne kadar irkildiğini, ülkenin ve ordusunun ne kadar kendisine güvenmesinden yana olduğunu görürsünüz. Konuyla ilgili olarak Enver Paşa'yı ve arkadaşlarını bakın nasıl eleştirmiş, görüşlerini nasıl belirtmiştir. O, Enver ve arkadaşları, zaten daha önce Türk ulusunu uygunsuz duruma sokmuşlardı. Bu uygunsuz durum ordunun yabancı komutanların eline bırakılması, verilmesidir. Bu açıdan Almanları ve Alman askeri heyetini tenkit etmek istemem. Asıl tenkide layık olanlar elbette bizim devlet reisimiz ve özellikle devlet adamlarımızdır. Türk ordusunun güçsüz ve kabiliyetsiz olduğu inancıyla o heyeti ayaklarına kadar giderek ve rica ederek memleketimize davet edenler onlardı. Bu heyete Türk milletinin kabiliyetsizliğinden, beceriksizliğinden açık biçimde söz edilmiş. Kendilerine adeta gelip bizi adam etmeleri teklif olunmuştu. Böyle bir başvuru üzerine gelen bu heyet, içlerine girdikleri insanları ve çevreyi güçsüz, hatta haysiyetsiz telakki ederse mazur görülebilir. Ben, ordunun kayıtsız şartsız, bütün sırları ile Alman askeri heyetine verilmesi ve bırakılmasından çok üzgünüm. Daha karar verilmezden önce bir rastlantı ile durumu öğrendiğim zaman sesimin erişebileceği makamlara kadar itirazlarda bulunmayı görev saymıştım. İtirazlarıma kimse cevap vermedi. Zalim ve dehşet verici bir oyun oynamak isterseniz ne yapın biliyor musunuz? Şu yukarıda verdiğim metinde Alman askeri heyeti sözlerini NATO, Almanlar sözlerini de Amerikalılar kelimeleriyle değiştirin. Bu takdirde Kemal Paşa'nın son 30 yıllık savunma anlayışımız hakkında ne düşündüğünü elde edeceksiniz. Çünkü Tanrı da biliyor ki Atatürkçülük adına son 30 yılın yöneticileri Türk savunma anlayışını kökünden saptırmışlar, Türk'ün kendine güvenini yitirmesine neden olmuşlardır. Yeni yeni bazılarının uyanır olduğunu görmekteyiz. Geç kalmadan nükleer silahlar konusunda da kendimize güvenmemiz gerektiğini anlasalar bari. 20 Temmuz 1979 4. Ulusal savunma kavramı, müdafaa-i hukuk. Türk ordusu NATO'ya tutsak edilmeden evvel ulusal bir savunma kavramına sahip değil miydi? Elbette sahipti. Hem de en iyisine. Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın saptadığı ulusal savunma kavramına. İstiyorum ki bu konuyu lafa boğmadan görüşelim. Bunun da en iyi biçimi o ulusal savunma kavramını Kemal Paşa'nın sözleriyle aktarmaktır. İstiklali tam, bizim bugün derühte ettiğimiz vazifenin ruhu aslisidir. Bu vazife bütün millete ve tarihe karşı derühte edilmiştir. Bilgin, bilgisiz bütün halkımız, belki içindeki zorlukları tamamıyla anlamaksızın, bugün yalnız bir nokta çevresinde toplanmış ve sonuna kadar kanını akıtmaya karar vermiştir. O nokta, tam bağımsızlığımızın sağlanması ve sürdürülmesidir. Tam bağımsızlık, istiklali tam denildiği zaman elbette siyasal, parasal, ekonomik, yasal, askeri, kültürel ve benzeri her yönde tam bağımsızlık ve serbestlik demektir. bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk, ulusun ve memleketin gerçek anlamda bütün bağımsızlığından yoksun olması demektir. 5 Ekim 1919. Ulusal savunma kavramının temel ilke ve hareket noktası işte budur. Şimdi gelelim örgüt, teşkilat sorununa. Gazi Mustafa Kemal ulusal savunma kavramında örgüt sorununa şöyle yaklaşıyor. İstanbul'da hükümet merkezi vardı ve bütün kuvvetler oraya bağlanmıştı. Hükümet merkezi, düşmanların kuvvetli çemberi içinde vatanı savunacak, ulusun ve devletin bağımsızlığını koruyacak toplam güçlere, kuvve-i umumiye, ulusa emrediyorlardı. Böyle verilen emirlerle milletin araçları ve devlet asıl görevini yerine getiremiyordu. Bu savunma araçlarının başında gelen ordu, kuşkusuz asıl görevini yerine getiremiyordu. Buraya dikkat. İşte bunun içindir ki vatanı savunma ve korumadan ibaret olan asıl görev doğrudan doğruya ulusun kendisine yönelmiş oluyordu. Ulus orduya kendi içinden teslim ettiği bireylerini düşman saldırısına uğrayan bölgelerin savunmasına, düşman saldırısına uğrayan kardeşlerinin hayatını savunmasına memur etmeye mecbur olmuştur. İşte buna kuvayi milliye, ulusal kuvvetler diyoruz ve bütün evrende böyle diyor. Mayıs 1920. Bilmem yorum gerekiyor mu? Kemal Paşa'nın ulusal savunma kavramı ulusun tam bağımsızlığını kendi kuvvetleriyle savunması ilkesine dayanmaktadır. Bu silahlı eylem tarafı işin. Bir de sivil savunma örgütü konusu var ki ona yaklaşımı da şöyle. Ulusun birliğini yaratan ve İstanbul'un içinde bulunduğu koşullara rağmen bu birliği dahilde ve hariçte göstermeye yönelik bir amaçla yapılan örgütlenme ise yalnız kuvayi milliye eratından ibaret değildir. Tam tersine bütün memlekete, memleketin en uzak köşelerinde bile meydana gelmiş doğrudan doğruya yasal ve uygar bir örgüttür ki ona müdafaa-i hukuk örgütü diyoruz. Onda silah söz konusu değildir. Belki uygar, toplumsal ve genel bakımdan siyasal bir dernek, cemiyet demektir. İşte merkezde merci bulamayan ordu da elbette bir taraftan korunmak, yönetilmek, yöneylendirmek, sevk ve idare gereğini duyuyordu. Ve böylece müdafaa-i hukuk örgütü, silahlı kuvvetleri de içine almış bulunuyordu. Mayıs 1920. Ne kadar açık. Gazi Mustafa Kemal aslında onu daha da açık bir biçimde, Handis'e bir özdeyişe indirgeyerek 1919 aralığında şöyle ifade etmişti. Kuvayi milliye amil, irade-i milliye hakim olacaktır. Ve bu teşkilatın ruhu budur. O zaman şöyle mi toparlayacağız? Türkiye Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetlerinin ulusal savunma kavramı aslında müdafaa-i hukuk, hakların savunulması öğretisidir. Türk silahlı kuvvetleri ulusun iradesinin bir savunma aracıdır. Görevi bu iradenin emrettiği biçimde ulusal çıkarları korumak ve savunmaktır. Bunların başında tam bağımsızlık ve özgürlük geliyor. Çünkü Gazi'nin 1922 Nisan'ında işaret ettiği gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin ordusu istilalar yapmak, saltanatlar yıkmak, saltanatlar kurmak için şunun bunun elinde ihtiras aleti olmaktan münezzehtir. İnsan ve bağımsız yaşamaktan başka gayesi olmayan ulusun, aynı ülkeye bağlı ve yalnız onun emrine baş eğen ve sadık öz evlatlarından oluşmuş saygıdeğer ve değerli bir topluluktur. Cumhuriyetin ulusal ve savunma kavramı böyle oluşturulurken ülkenin işgal altında olduğunu unutmamalı. Gazi Mustafa Kemal Paşa o zaman tehdidin batıdan, Yunanistan, geldiğini hemen saptamış. Ulusal çıkarların kuzeyde bir anlaşma gerektirdiğini görerek Bolşeviklerle anlaşmak fikrini ortaya atmıştır. Stratejik olarak doğrudur bu. Vurucu gücü batıya toplamak ancak kuzeyi güvenceye almakla mümkündü. O da böyle yapmıştı. Şimdi eğer Türkiye batıdan aynı biçimde tehdit ediliyorsa ulusal savunma kavramının gereği elbette ödün verip Yunanistan'la uyuşmak, buna karşılık vurucu gücümüzü bizi tehdit ettiği kuşkulu kuzeye yönelik tutmak değildir. O itirazı biliyorum. Şimdi biri çıkar der ki iyi ama silahlı kuvvetlerimizin donatımı için NATO'da kalmak, ABD ile iyi geçirmek zorundayız. Yoksa ambargo gelir filan fıstık. Bu itiraza da cevabı ben vermeyeceğim. Mustafa Kemal Paşa verecektir. Ben ordumuzun varlığını ve gücünü paramızla orantılı bulundurmak görüşünü kabul edenlerden değilim. Para vardır, ordu yaparız. Paramız bitti, ordu dağılsın. Benim için böyle bir mesele yoktur. Efendiler, Para vardır ya da yoktur. İster olsun, ister olmasın, ordu vardır ve olacaktır. Mayıs 1922. Kurtuluş Savaşı'nı kazanan işte bu ulusal savunma kavramıdır. 18 Ocak 1979. Biz Türk'üz. Tam manasıyla Türk'üz. İşte o kadar. Bize iyi Müslüman olmak yeter. Asya için ve Avrupa için bizim kanunumuz aynıdır. Dostlara sahip bulunmak, tam bağımsızlığımızı korumak, her şeyi Türk cephesinden değerlendirmek. Bu gerçekçi görüştür. Osmanlı İmparatorluğunu mahveden ideolojiye tepkidir. Mustafa Kemal, 1921. Durum muhakemesi. 1. Üs vermek Atatürkçülükle bağdaşır mı? Hayırdır inşallah, rüyamda Mustafa Kemal Paşa'yı gördüm. Hani kalpaklı bıyıklı bir hali vardır ya, o haliyle. Nazım Kuvayi Milliye Destanı'nda bu halini sarışın bir kurda benzetmiştir. Rüya bu. Sözde Lozan Konferansı günleriymiş. Paşa Türkiye Cumhuriyeti'ni ve istiklalini sağlamak telaşında. Düveyli Muazzama'nın Osmanlı ülkesini parçalaması yetmezmiş gibi yeni kurulan Türk devletini de denetimi altında tutmak girişimlerine ateş püskürüyor. Uyanınca düşündüm. Benim gibi Cumhuriyet'in ilk kuşaklarından olanlar Lozan Barışı'nı çok büyük bir başarı saymaya alışmışlardır. Nasıl saymasınlar ki? Yeniden bağımsız ve özgür bir ülke olmak onuruna bu barış sayesinde kavuşmuş oluyoruz. Oysa Lozan Barışı'nda Kemal Paşa'nın hiç hazmedemediği, bağımsız ve özgür bir Türk ülkesine hiç yakıştıramadığı kayıtlar vardı. Bunlar behemehal kaldırılmalıydı. Ne o, şaştınız mı? Öyleyse siz de çoğumuz gibi yakın tarihimizi ya dedikodulardan biliyorsunuz ya da hiç bilmiyorsunuz. Hadi öyleyse, Lozan Konferansı ve barışı ile ilgili o noksanlığı yetkili bir kişinin ağzından kuru Türk'ten aktarayım. Deniz Harp Akademisi'nde öğrenci olduğum sıralarda 1923 Lozan Antlaşması getirdiği mutlu sonuç yanında bazı hükümleri ile özellikle Türk Boğazları statüsü ile biz genç subaylara ıstırap veriyordu. 1930'lara düşen o öğrenim yıllarında boğazların askerlikten arındırılmış olması, tahkim edilemez bulunması, Boğazlar Komisyonu adı altında Türklerin yanında yabancıların da katıldığı ortak bir uzmanlar heyetinin kontrolüne bırakılmış olması aramızda sık sık tartışmalara neden oluyordu. Gerçekten de böyledir. 24 Temmuz 1923'te imzalanmış Boğazlar rejimine ilişkin sözleşmenin 4. ve 5. maddelerine göre Türkiye Boğazlar çevresini askerlikten arındırmak, Boğazların yabancıların da katıldığı bir uluslararası komisyonun denetimi altında tutulmasını benimsemek zorunda bırakılmıştı. Korutürk konu üzerinde şunları da söylemektedir. Lozan'ı Atatürk uzun Osmanlı dönemine ait tarihte emsali geçmemiş siyasi bir zafer olarak nitelemiştir. Bu gerçek yanında Lozan'ın Türk Boğazları dediğimiz Karadeniz Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı kompleksinde teşekkül eden coğrafi sınırlar içinde Türk egemenliğini tamamıyla sağlamış olmadığı da bir gerçekti. Ayrıca Lozan'ın Anadolu Yarımadası'nın devamı olan Ege Adaları'nı Türk hakimiyeti dışında bırakmakla Cumhuriyet Türkiye'sine kafi derecede bir güvenlik getirmiş olmadığı da muhakkaktı. Kemal Paşa'nın haritasında bağımsız bir ülkenin topraklarında yabancıların denetimi diye bir şey yoktu. Onun içinde Lozan'ın bu eksikliğini içine sindiremiyordu. Mordu Boğazlar Konferansı işte bunun sonucunda gerçekleşmiştir. Diyeceksiniz ki, durup dururken Boğazlar statüsüne parmak basmak nereden icap etti? Nereden olacak? Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesiyle yabancılara topraklarımızda üs vermek davranışının uyuşup uyuşmadığını araştırıyorum. Bir tarafta uluslararası anlaşmalarla Türk boğazlarının silahtan arındırılmasını, sadece bunu boğazlarda sözgeçti İngiliz ya da Fransız üslerinin kurulmasını değil, egemenlik haklarını ve bağımsızlığına uygun bulmayıp ilk fırsatta bunu değiştirmeye kalkışan, değiştirmeyi başaran müdafaa-i hukukçu Türkiye var. Bir tarafta ulusal toprakları üzerinde milyonlarca metrekare toprağı aleyhine ve resmen yabancı ülkelerin dinleme, gözleme, donatım ve ikmal üslerini açan yeni tanzimatçı Türkiye. Kemal Paşa'nın rüyama girmesi de Lozan ve Monre konferanslarını hatırlamam da bu yüzden. Mustafa Kemal Boğazlar sorununu o sıralarda sürdürülen silahların azaltılması ve sınırlandırılması konferansından yararlanarak yeniden gündeme getirmiştir. Monroe şehrinde 22 Haziran 20 Temmuz tarihleri arasında toplanmış olan Uluslararası Konferans 1936'da, yani yeni bir dünya savaşının patlamasından 3 yıl önce boğazlar üzerindeki yabancı denetimine son vermiş, ulusal egemenliği ulusal toprakların bütününe yaymıştır. Şimdi şu bizim Atatürkçü geçinen politikacılarımız kulaklarını dört açıp dinlesinler. Türkiye'nin Kuvayi Milliye döneminden itibaren uluslararası politikası kapitalist emperyalizme karşı bir müdafaa-i hukuk, bir haklarını savunma politikası olmuştur. Onlar ısrarla yeni Türkiye'yi de Osmanlı gibi önlerinde diz çöktürmeye, çeşitli iç isyanlarla sersemletip güçten düşürmeye çalışmışlardır. Oysa Ankara hükümetleri sağlıklı ve sağlam bir direnişle bütün bu çabaları boşa çıkartmış, karış karış ulusal topraklar üzerinde ulusal egemenliği geçerli kılmıştır. Atatürkçülük bunu sürdürmektir, yabancıların üst isteklerine boyun eğmek değil. Sahi bizimle Ruslar arasında da böyle bir sorun geçmişti değil mi? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Moskova boğazlar da üst istemiştir denir. Ona da bir bakalım isterseniz. 11 Ekim 1978 2. Sovyetlerin ortak savunma isteğini reddetmiştik. Şöyle bakarsan tarihin karanlıklarına dalmış gibiyiz ama gerçekte çok güncel bir sorunu, yurdumuzda yeniden faaliyete geçirilen Amerikan üsleri konusunu tartışıyoruz. Müdafaa-i hukukçu bir Türkiye toprağında üs istenirse nasıl davranır? Dedim ki Kemal Paşa Lozan Antlaşması'nda boğazların uluslararası denetime verilmesini içine sindirememiş. Askerden arındırılmasını ulusal egemenliğe aykırı bularak ilk fırsatta bu yanlışın düzeltilmesi için harekete geçmiştir. Başarmıştır da. Türk boğazları 1936'dan itibaren Türklerin olur. İkinci Dünya Savaşı boyunca da Monroe Anlaşması hükümlerine göre işlem yapılır. Ne var ki uluslararası su yolları sorunu Amerika'nın kafasına takılmış bir kere. Neden takılmış, niçin takılmış meçhul. Bilinen o ki dünyanın paylaşıldığı Yalta Konferansı'nda sorunu gündeme getiren Amerikalılardır, İngilizlerdir. Truman şöyle diyordu. Ulusal su yolları sorunu çok ilgilendiriyor beni. Bu sorunu görüşerek bazı ilkeler üzerinde anlaşmak iyi olacak. Ulaşım yollarının kullanılması konusunda kesin bir karara varılmasını çok istiyorum. Çünkü bu yollarda geliş gidiş özgürlüğü çok büyük önem taşıyor. Ulusal su yollarının kullanışı için ortak bir siyasetin önemli bir katkısı olacağına inanıyorum. İngiltere'nin Başbakanı Attlee'nin dedikleri şunlar. Genel olarak bu konudaki Amerikan önerileriyle aynı fikirdeyim. Sonradan Türkiye boğazlarında ortak savunma isteyecek Sovyetleri Yalta'da temsil eden Stalin'in sözlerini aktarmazsak ayıp olur. Adam bakın ne demiş. Karadeniz boğazları sorununu İngilizler gündeme koydurdular. Sonra da ertelendi bu sorun. Bence de önemli bir sorundur. İncelenmesi gerekir. Ama beklenmedik bir anda önümüze sürüldü. Onun için elimizde bu sorunla ilgili malzeme yok. Yeni bir sorun bu. Çözmek için bu konuyu iyi bilen kimseler gerekli. Başka bir oturumda ise Stalin bu soruna neden öncelik tanımak gerektiğini anlamadığını söyleyecektir. Anhası minhası 17 Temmuz 1945'te üç büyükler Potsdam'da toplanıp Üçlü Berlin Bildirisi denilen metinde protokolün 16. maddesinde şu esası kabul edeceklerdir. Üç hükümet, bugünkü koşulları karşılamaması nedeniyle Monroe'de yapılan Boğazlar Sözleşmesi'nin değiştirmesi gereğini tanımış bulunmaktadır. Bu konuda Türkiye hükümeti ile her üç hükümet arasında görüşmeler yapılmasına karar verilmiştir. İyi mi? Nereden neler çıkıyor? Bir kere Rusların boğazlardan üs istemesinin kökeninde Yalta'da ve Berlin'de üç büyüklerin birlikte aldıkları karar varmış meğer. Stalin tek başına hareket etmemiş. İkincisi Sovyetler Birliği'nin bu amaçla Türkiye'ye verdiği ünlü nota 8 Ağustos 1946 açıkça üs istemeyip boğazların Türkiye ile Rusya tarafından ortak savunmasından söz etmiş. İnanmayan çıkabilir diye o kısmı aynen aktarıyorum. Boğazlardan tecimsel geliş gidişin serbestliği ve boğazların güvenliğini sağlamak konusunda en fazla ilgili, bunu gerçekleştirmeye en yetkili olmaları bakımından Türkiye ve SSCB bu boğazların Karadeniz'de sahili bulunan devletler aleyhine öteki devlet tarafından kullanılmasının önüne geçmek için bunların savunmasını ortaklaşa araçlarıyla sağlarlar. Hikayeyi uzun uzun tekrarlamaya hacet yok. Ankara'nın bu öneriye tepkisini biliyorsunuz. Konu Sovyetlerin boğazlardan üs istediği biçiminde kamuoyuna getirilmiş, dakikasında reddedilmiştir. Üs istiyorlar mıydı, istemiyorlar mıydı o ayrı. Beni burada ilgilendiren Ankara'nın 1946'da Türk toprakları üzerinde yabancı egemenliği ya da denetimi demek olan böyle bir şeye karşı bildiğimiz müdafaa-yı hukuk esprisiyle ret cevabı vermesidir. Türk toprakları Türklerindir. Bu topraklar üzerindeki üslerde, kalelerde, tersanelerde ancak Türklerin denetimi altında bulunabilir. Türkiye tek başına komşularının aleyhine davranışları önleyebilecek güçte ve durumdadır. İşte haklarımızı savunmamızın özeti bu. Peki Monroe'de boğazların yabancı denetiminden kurtulması için savaş veren, 1945-46'da üç büyüklerin ortaklaşa aldıkları bir karara dayanarak Rusların ileri sürdüğü bir ortak savunma önerisini aynı egemenlik haklarına sığmazlık gerekçesiyle reddeden Ankara'ya ne olmuştur da? 1947'den başlayarak birden dümen kırmış, Osmanlı tanzimatçılığı ve ödüncülüğüne düşerek gittikçe artan bir biçimde toprakları üzerinde hem de komşularını tedirgin edecek yabancı üslerinin açılmasına izin vermiştir. Gelecek kuşakların cevaplandıracakları hazin sorulardan başlıcası bu. Bir de şu tabii, nasıl oluyor da 1946'da topraklarında ortak savunma tesislerini Sovyetlere ulusal egemenlik gerekçeleriyle reddeden Türkiye, 30 yıl sonra Amerika'nın tekrar açılmasını istediği üslere direnemeyip faaliyet izni veriyor. Şu da var. Müdafaa-yı hukukçu tutumun ne olduğu başından beri belli olduğuna göre bu davranışını nasıl Atatürkçü sayabiliyor? 12 Ekim 1978 3. Mustafa Kemal'in durum muhakemesi. Okumadıysanız ah ne kadar yazık ettiniz. 10 Kasım günü Dr. C. Kürşat dünyada Mustafa Kemal'in 1920 Ocak ayında Ali Fuat Paşa'ya yazdığı siyasal durum muhakemesini yayınladı. Harp Tarihi Dairesi açıklamış, ben ilk defa görüyorum. Müthiş bir şey. O yıllarda ülkenin içinde bulunduğu ortam kadar uluslararası ilişkileri ve bu ilişkilerin Türkiye'nin çıkarları açısından değerlendirilmesi ancak bu kadar ustaca yapılabilir. Değerlendirmenin önemli yanı da şu. Kemal Paşa'nın o zamanki düşünceleri günümüz için de geçerli. Üzerinde biraz oyalanmak istiyorum. Bir kere hareket noktası sağlam. Diyor ki emperyalizm, İngiltere, boğazlar üzerindeki denetimi elinde tutmak istiyor. Bu, Anadolu'nun denetimini elinde tutmak anlamına gelir. Bu bakımdan bunlar mütareke sonrasında yarattıkları fiili durumu barış antlaşmasıyla gerçeğe dönüştürmek isteyeceklerdir. Bu ise elbette bağımsız bir Türkiye'nin sonu. Kemal Paşa buna katlanabilir mi? Elbette hayır.